Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda bir süredir çok partili hayata dönüş, Demokrat Parti'nin iktidar yılları üzerine sohbet ediyoruz. 1958 yılına geldik. 1957 yılında erkene alınmış bir seçim vardı. Yani 1958'de yapılması lazım gelen seçim 1957'ye alınmıştı. 1957'de yapılmış seçim etrafında oluşmuş, bu seçimde oluşmuş Demokrat Parti hükümetleriyle devam edildi. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'nin oy oranı düşmüş olsa ve muhalefet birleşmeye çalışsa dahi Demokrat Parti tek başına iktidar olmuştu. Çoğunluk sisteminin meydana getirdiği avantajla da mecliste de ciddi bir çoğunluk teşkil etmişti. 1958 yılının daha sonraki yıllara da geçecek önemli problemlerinden birisi işte 3-5 yıl önce başlamış olan Kıbrıs'taki gerginliğin artmasıydı. Bu dönemde Kıbrıs'ta daha önce bahsetmiştik Yunanistan'ın da desteklediği bir EOK denilen tehdit örgütü, şiddet örgütü oluşmuştu. Bunlar şiddet marifetiyle hem İngiliz yönetimini sindirmek, İngiliz yönetimini Kıbrıs'ı yönetmekten vazgeçmek, diğer taraftan da Türkleri sindirmek suretiyle, Türkiye'ye göndermek suretiyle Kıbrıs'ı tamamıyla Yunanistan'a bağlamak amacını gidiyorlardı. Bu istikamette de şiddet hareketlerinden kaçınmıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde İngiltere Başbakanı Macmillan 19 Haziran'da Kıbrıs'ta bir ortaklık rejimi öngören bir ada statüsü belirlemede yetersiz kalan bir plan açıkladı. Türkiye bunu statü belirsizliği sebebiyle eleştirmekle beraber buna karşı çıkmadı. Yunanistan ise bu şiddet örgütünü desteklediği için bu plana karşı çıktı ve özellikle EOK'nın artan şiddet hareketleriyle beraber Kıbrıs'ta giderek anlaşma yoluyla çözümün zorlaştığı istikamette ilerlendi. Bu 58 yılındaki plan bu bakımdan önemli kilometre taşlarından birisiydi. Bir başka önemli husus Irak'ta gerçekleşen darbe oldu. 14 Temmuz'da bir darbeyle Irak Kralı 2. Faysal devrildi. Bu tabiatıyla ciddi bir Orta Doğu'daki darbeler sürecinin, işte daha önce Mısır'da olan darbe gibi bir darbeler sürecinin önemli bir unsuruydu. Nitekim bu aynı zamanda Türkiye'nin dış politikasına da tesir edecekti. Türkiye, Irak'ta bu kraliyet ailesinin ve Nuri Paşa kabinesinin devrilmesi karşısında rahatsız oldu ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber müdahale yolunu aradı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'yi desteklemedi, mesafeli durdu. Yeni gelen hükümetin hem Mısır'la hem de Sovyetler Birliği ile kurduğu ilişkiler Türkiye'yi rahatsız ediyordu. Daha önce de izah etmiştik. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası artan Sovyet tehdidini, Sovyet Rusya tehdidini hisseden Türkiye bu konularda özel bir dikkat geliştirmişti. Çünkü 2. Dünya Savaşı öncesi sadece Kafkaslar'da komşu olduğu Sovyet Rusya ile 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Balkanlar'da da komşu oldu. Çünkü Bulgaristan'ı kurtaran ve sonra da Doğu bloğuna katılmaya mecbur eden Rusya aslında fiilen Balkanlar'da komşumuz olmuştu. Bütün Romanya'yı da aynı şekilde kurtarıp ittifaka dahil ettiği için bütün Karadeniz'de Sovyet Rusya'nın kontrolü altında, Türkiye'nin Karadeniz'de Sovyetlerle baş başa kaldığı bir dönem yaşandı. Yine hatırlatalım, bu dönemi takiben hem Yunanistan'da hem de İran'da Sovyetlerin desteklediği komünist partilerin ve komünist militanların dahil olduğu iç savaşlar, onların iktidarı ele geçirmek için yaptığı gayretler, Türkiye'yi aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinde dostluk ilişkisini devam ettirmeyeceğini beyan etmesi ve bir takım taleplerde bulunmasıyla endişeye sevk etmişti. Nitekim bu endişe Türkiye'nin Batı İttifakı ile beraber hareket etmesinin de yolunu açmıştı. Bu zaman zaman Sovyetler Birliği'nin yumuşaması, Stalin ölümüyle beraber Türkiye ile ilişkilerini değiştirme gayretlerine rağmen Türkiye'nin Batı ile kurduğu ittifak devam etti ve buna benzer hadiseler de Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin tavrı konusunda endişelendirdi. Yani Irak, Suriye hattından da Rusya ile, Sovyet Rusya ile komşu olmak veya onlara yakın devletler tarafından kuşatılmak bir tür milli güvenlik endişesine dönüştü. Ama Irak'taki darbe neticede gerçekleşti. Tabii bunun o zaman için belki çok fark edilmeyen ama genel olarak Orta Doğu'da ve 2 yıl sonra da Türkiye'de ortaya çıkacak darbeler sürecinin bir halkası olduğunu ve bu halkaların birbirini tetiklediğini de ifade etmiş olalım. Irak'taki darbe bu manada Orta Doğu'da artan darbe, işte daha Musaddık, efendim Mısır darbeleriyle beraber düşünülmesi gereken bir darbe süreci. Türkiye'de ne yazık ki 2 yıl sonra 27 Mayıs 1960'ta aynı süreçle karşılaşacak, tanışacaktı. Bu dönemin önemli sonuçlarından birisi 1957 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile Hürriyet Partisi'nin seçimler sonrasında birleşmesinden bahsetmiştik. Bu yılda Millet Partisi ile Köylü Partisi birleşiyor. Yine bunu ifade etmiştim geçtiğimiz programda. 1957 yılında muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi beraber seçime girecek yol yöntemler aradılar ama aralarında anlaşmazlık çıktı. Osman Bölükbaşı'nın başında bulunduğu Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir birleşmeyi değil, bu üç partinin, kalan üç partinin kendisiyle beraber Hürriyet Partisi ve Köylü Partisi'nin beraber birleşmesi lazım geldiğini iddia etti. Hürriyet Partisi ise bu birleşmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım geldiğini ifade etti ve onunla birleşti. Böyle olunca Millet Partisi ile Köylü Partisi birleşti. Köylü Partisi, yine geçtiğimiz programda seçim sonuçları etrafında ifade etmiştik, arzu ettiği neticeyi alamadı. Çok yaygın bir teşkilat da kuramadı. Köylü Partisi kendisini feshederek Millet Partisi'ne katıldı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adıyla CKMP olarak bu partinin adı değişti. Osman Bölükbaşı daha önceden bu Millet Partisi'nin de genel başkanı olan Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı yeniden milletvekili oldu. Bu Köylü Partisi'nin genel başkanı da yine muhafazakar sağ kesimlerin yabancı olmadığı Tahsin Demiray adıyla bilinen genel başkanları da siyasete devam etti. Bu özellikle Demokrat Parti'nin kuruluş yıllarından itibaren Tahsin Demiray bilinen bir isimdi. Siyasal cepheleşmede bu birleşmeler karşısında Demokrat Parti bu ittifaklara bir karşılık vermek üzere Vatan Cephesi adıyla bir örgütlenmeye gitti. Bu bir takım vatandaşların Vatan Cephesi adıyla Demokrat Parti'ye yakın bir ittifak sistemine katılması anlamına geliyordu. Muhalefet bundan rahatsız oldu. Ancak biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu muhalefetteki birleşme, beraber ve bütünleşme, partilerin birleşmesi arayışına karşılık Demokrat Parti'nin de yalnız olmadığını, vatandaşlarla beraber olduğunu gösterme gayretinin bir ürünüydü. Bu 1958'de başladı bu süreç ve katılanların ilan edildiği bir propaganda maksadı da vardı. 27 Mayıs'a kadar bu devam etmişti. Tabii bu muhalefeti fevkalade rahatsız etti. Bunun altını çizmek lazım. Sonraki tartışma dönemlerinde de sık sık Demokrat Parti dönemiyle ilgili tartışılırken bu Vatan Cephesi'ne atıfta bulunur, tenkit edilir. Ama dediğim gibi o dönemin şartları içerisinde değerlendirilirse bu Vatan Cephesi anlayışı o dönemdeki muhalefetin birleşmesi, beraber Cumhuriyet Halk Partisi, işte Hürriyet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Türkiye Köylü Partisi birleşmelerine bir tür verilen cevabı ifade ediyordu. Demokrat Parti de bunlar karşısında birleşmek suretiyle, yani vatandaşlarla bu sefer birleştiğini ifade etmek suretiyle kendince bir buna tepki ortaya koymuş ve Demokrat Parti'nin yalnız olmadığını göstermeye çalışmıştı. Bu arada daha önce de bu benzeri bu cephe türünden şeyler olduğunu ifade etmiştim. Daha önce bu irticaya karşı oluşturulmuş böyle bir cephe oluşmuştu yine Demokrat Parti tarafından. Bunu da hatırlatalım, yani bir 3-4 yıl önce irticaya karşı oluşturulmuş bir cepheden bahsetmiştik. Şimdi bu örnekler aslında bu yıllardaki işte iktidar muhalefet anlayışındaki gerginliği ifade ediyor. Tam bu gerginlikler döneminde önemli ve biraz önce bahsettiğim Irak'taki darbeyle beraber düşünüldüğünde Türkiye tarihi bakımından önemli bir hadise meydana geldi. Samet Kuşçu ve 9 subay olarak bilinen bir ihbar ve yargılama başladı. Samet Kuşçu bir subay. Bu subay kendisi gibi subay olan bir tane de aralarında emekli kişilerle beraber siyasi değerlendirmelerde bulunuyor. Bu siyasi değerlendirmelerde iş darbe tartışmalarına geliyor. Tabii bu daha sonra da bu hadiseye atıfta bulunacak ve bu hadisenin tam olarak aydınlanmamış olması 27 Mayıs darbesinin engellenmesine de imkan vermeyecektir. Burada Samet Kuşçu diğer subayların kendisini bir tür tuzağa düşürdüğünü zannediyor. Yani hükümete sadık subaylar olduğunu zannediyor. O yüzden ihbarda bulunuyor. Ama öbür subayların da gerçek anlamıyla daha tedbirli olmakla beraber zaten yürüyen darbe junta faaliyetleriyle ilişkili olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Anlaşıldığı kadarıyla zaten hatıralarda, hatıratlarda da var. 27 Mayıs darbesine giden süreçte bu dönemde juntalar oluşmaya başlamış. Bu junta çabaları bu dönemde işte orduda bir takım gruplar oluşmaya başlamış. Bu 9 subay olayı da bu gruplardan birisi. Bu 9 subay olayı fevkalade önemli. Bu yıl bugünlerde de hani sık sık adını duyduğumuz zaman zaman tartışma konusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana İncirlik'teki üssünün kullanılmaya başlandığı bir yıl. 1958'de Lübnan'da bir tür iç savaş yaşanıyor ve bu iç savaş karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalesiyle bu müdahale sırasında denizden yapılan çıkarmaya İncirlik üzerinden yapılan destek neticesinde bu iç savaş engelleniyor. Yine keza Lübnan'daki iç savaş tartışmaların o dönemden bu yana devam ettiğini hatırlarsak 1958 bugün itibariyle yani 60 küsur yıldan beri Lübnan'ın içine düştüğü bu iç savaş çatışma probleminin devam ettiğini görüyoruz. Bu İncirlik üssünün kullanılması da fevkalade önemli. Bu tabii Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki NATO çerçevesinde gelişen ilişkinin kazandığı boyutu ifade ediyor. Zaman içerisinde buralarda işte Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik çerçevesinde nükleer bir takım bombaların yüklendiği bile söyleniyor. Bu dünyadaki gelişmeler çerçevesinde İncirlik üssü giderek ağırlık kazanacak. Bu yıl yine önemli kaydedilmesi gereken şeylerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki büyükelçilik ile ilişkili bazı binalarında patlama meydana geliyor. Bu patlamalar soruşturulmasına rağmen bir neticeye varılamıyor. Bunu da kaydetmek lazım. 1958 yılı ekonomik açıdan da problemli bir yıl. Çünkü bu dönem dünyada Kore Savaşı ile başlayan ve Türkiye'nin geçtiğimiz programlarda ifade ettiğimiz istifade ettiği bu genişleme döneminin sona erdiği bir dönem. Türkiye bu genişleme döneminden Türkiye ve Demokrat Parti ziyadesiyle istifade etmişti. Bu sayede anlattığımız gibi Demokrat Parti'nin iktidar yıllarında köyden şehre göçü temin edecek, sanayileşmeyi temin edecek ve aynı zamanda işte bunların altyapısını teşkil edecek, karayollarının gelişmesini, tarımda makineleşmeyi mümkün hale getirecek ciddi bir kaynak kullanmıştı Türkiye. Bu kaynağın sayesinde de hem iç piyasa hem de ihracat artmıştı. Bu da Türkiye'nin hızlı büyümesi ve aynı zamanda köylü nüfusun şehirlere gelmesi böylece şehirler etrafında yeni bir mayalanmanın, tartışmanın, toplumsal sosyolojinin değiştiği, bu manada da belki hani demokrasinin daha kalıcı hale gelmesini temin edecek bir dönüşümün gerçekleştiği bir dönemdi. Ancak bu Kore Savaşı etrafında meydana gelen büyüme dönemi sona erince, Türkiye'nin ihracatı aksamaya başlayınca Türkiye'nin yine tarihi bir meselesi zuhur etti. Türkiye'nin 200 yıldır üzerinde durduğu ihracatın azalması, ithalatın fazlalaşması dolayısıyla yaşanan cari açık, bunun meydana getirdiği döviz kıtlığı, bu döviz kıtlığının meydana getirdiği ya borç bulacaksınız ya da ithalatı biraz vergiler marifetiyle azaltmak ya da döviz fiyatlarını ciddi olarak artırmak suretiyle ithalatın önünü kesecek bir hamle yapacaksınız. Böylece büyümeyi azaltacak bir çözüm bulacaksınız. Bu tabii özellikle oyla seçilmiş demokrat iktidarların yapmaktan imtina edeceği, zorlanacağı bir konu. Demokrat Parti de bu yüzden bu büyümeyi bu manada durduracak hamlenin yerine bunu geciktiren ve yurt dışından kredi bulmaya çalışarak bunu telafi etmeye çalışan yol ve yöntemler aradı. İşte Batı'yla bu manada ilişkiler kurmaya gayret etti. Keza Sovyetler Birliği ile yine bu manada kredi alacak ilişkiler kurmaya gayret etti. Ancak ne yazık ki bu tüm gayretlere rağmen bu kredi bulunamadı. Bu kredinin bulunamaması ve bu devalüasyonun, yani dövizin Türk lirası karşılığının arttırılmasının ertelenmesi ciddi bir işte cari açık problemine yol açtı. Neticede bu devalüasyon yapıldı ama devalüasyonun adı tam bu konulmadı. Doların üzerine bir vergi konuldu. Bu marifetle dolar çok ciddi anlamda artırıldı. 2.80'den 9.02'ye geldi. Yani 3 katın üzerinde artırılmış oldu. Bu tabii cari açığı dengelemek, ithalatı azaltmak ve hani ihracatı mümkün hale getirmek için yapılabilecek, başka bir kaynak bulunamadığı için bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştı. Tabii bu aynı zamanda ekonominin o eski dönemdeki gibi büyümesinin, iç piyasadaki büyümenin hani daralması anlamına geliyor. Bu da tabiatıyla işte Demokrat Parti ve Demokrat Parti siyasetini, onun tabanını rahatsız eden bir gelişme. Bu önümüzdeki yıllarda da ekonomi problemi önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Evet değerli dinleyiciler, bugün Demokrat Partili yıllarda 1958 yılına seçimi takip eden uluslararası ilişkilerde ve iç politikada önemli ve ekonomide elbette önemli dönüm noktaları olan 1958 yılını konuştuk. Gelecek hafta yine 1958 yılına devam edeceğiz. Biraz kültürel bir zeminde bazı değerlendirmelerle 1958 yılındaki değerlendirmemizi tamamlamaya çalışacağız. Ben dünden bugüne Türkiye Program Ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyor, iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.